Yorumunu yapmakta olduğumuz Kolosellere Mektubun ikinci bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bu bölümün ilk 15 ayetinde İsa Mesih'in kilise içerisinde ortaya çıkan çeşitli felsefi görüşlere karşı nasıl kesin bir yanıt verildiğini, bölümün geriye kalan ikinci kesiminde ise İsa Mesih'in ibadet amacıyla yerine getirilen dinsel görevlere nasıl bir yanıt verildiğini okuyoruz. Felsefeye ilişkin gerekli olan yanıt akla yönelik, dinsel görevlere ilişkin gerekli olan yanıt ise yüreğe yöneliktir. Mesih inancı tarih içerisinde her zaman bu iki tehlikeyle karşı karşıya kalmıştır. Birinci olarak Mesih inancı her zaman felsefi bir görüş olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Durum böyle olursa Mesih inancının bir buhardan farkı olmaz. İkinci tehlike ise Mesih inancının bir biçim ve kalıp içine sokularak buz gibi dondurulması ve kuru bir dine dönüştürülmesidir. Her iki taraf da Mesih bağlısı için son derece tehlikelidir. Ama İsa Mesih kendisini yaşam suyu olarak adlandırmıştır. O ne bir buhar ne de bir buz gibidir. Bu nedenle bizler de bu iki öğretiye karşı uyanık olmalıyız. Çünkü Mesih inancı ne sıradan felsefelerden bir tanesidir, ne de kuru ve ruhsuz dinlerden. Mesih inancı yaşayan bir inançtır ve Mesih'in ta kendisidir. Kolose'deki Mesih inanlılarının karşı karşıya olduğu ve Pavlos'un bu ikinci bölümde ele alacağı 5 belirli tehlike bulunmaktadır. Bu tehlikeleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Kulağı okşayan sözler, 4-7 ayetler. 8-13 ayetler, felsefe. 3. tehlike, yasacılık, 14-17 ayetler. 18-19 ayetlerde, 4. mistisizm, bu 18-19 ayetler. 5. tehlikede, sofuluk, 20-23 ayetler. Bunlar bugün bile hala tehlike olmaya devam etmektedirler. Sanımca her birimizin oturup bu bölümden kendi ruhsal durumumuzu ortaya çıkarmamızda büyük bir yarar olacak. Bu bölüm bize nereye, hangi yöne gittiğimizi gösterecektir. Kutsal kitabın öğretişleri doğrultusunda yaşayan Mesih inanlılarının büyük bir çoğunluğu bile bu hatalardan birine ya da birkaçına zaman zaman düşmektedirler. 2. bölüm 1. ayette şöyle diyor: Sizler, Laodikya'dakiler, hatta benimle yüz yüze tanışmamış olanlar için nedenle ağır çaba içerisinde bulunduğumu bilmenizi isterim. Laodikya, Kolose yakınlarında kurulmuş bir kentti. Ege bölgesindeki modern denizli kenti, Laodikya kentinin kalıntıları üzerine kurulmuştur. O dönemlerde Kolose kenti büyük bir kent olmakla birlikte, Laodikya kenti çok daha büyük ve çok daha merkezi bir kentti. Laodikya vahiy kitabında söz edilen 7 kiliseden bir tanesidir. Ve orada bu kilise Rab tarafından ılık olmakla eleştirilmektedir. Nedenle ağır çaba içinde bulunduğumu bilmenizi isterim diyor Pavlus. Pavlus Kolose ve Laodikya'daki inanlı topluluklarında ortaya çıkan sorunların ciddi boyutlarda olması nedeniyle büyük bir ruhsal sıkıntı içerisine girmişti. Bu inanlıların karşı karşıya kaldıkları iki büyük tehlike vardı. Aynı tehlike bugünün inanlı toplulukları içinde geçerlidir. Ve bu tür bir sonuçla karşılaşmamak için sürekli olarak uyanık durmak ve dua etmek gerekir. Vahiy kitabındaki Laodikya inanlılar topluluğunun niçin ılık olduğunu da bu aynı nedenle görmüş olacağız. Bu topluluklar Mesih'e bakış açılarını kaybetmişlerdi. Diğer bir deyişle bu inanlılar Mesih'i ruh gözleriyle göremez olmuşlardı. Yürekleri sertleşmişti. Mesih hem insanın düşüncesine hem de yüreğine hitap etmektedir. Hatta benimle yüz yüze tanışmamış olanlar için diyor. Kolose, yani bugünkü Denizli ilinin bulunduğu topraklar Efes'ten yaklaşık 200 kilometre güneydoğudadır. Pavlos bu bölgeden iki kez geçti ama yolu bir türlü Kolose ve Laodikya'ya düşmedi. Her ne kadar Paulus ikinci haber gezisi sırasında Ege bölgesinin güney kesimlerini de ziyaret etmeyi amaçladıysa da Tanrı'nın kutsal ruhu tarafından bu bölgeye gitmesi yasaklanmış, bu nedenle Paulus da kuzeye doğru yol almıştı. Üçüncü haber gezisi sırasında yine o aynı bölgede bulunan Paulus her nedense yine güneye inememiş ama kuzeye, Ege bölgesinin yukarı kesimlerine gitmişti. Paulus'un bu iki kente hiç gitmediğini bu ayetteki sözlerden de zaten açıkça anlıyoruz. Gerek sizler, gerek Laodikya'daki bulunanlar ve gerekse benimle yüz yüze tanışmamış olanlar için diyor. Bazıları bunu şöyle de açıklıyorlar. Paulus bir keresinde bu bölgeye gelmiş ve Kolose ve Laodikya'daki inanlılarla tanışmış ama kendisi aralarından ayrıldıktan sonra aynı yerde Rab'be yeni iman eden kimseler olmuş ve tabii ki bu yeni kimseler Paulus'un yüzünü görmemişler. Doğru olabilir, bilmiyoruz. Bana göre Paulus bu yerleşim birimlerinin her ikisinde de şahsen bulunmamıştı. Koloseliler 2 ayet 2'de şöyle diyor. Dilerim bu kardeşlerin yürekleri destek bulsun, sevgide bağlansınlar, yetkin anlayışın tüm zenginliğine kavuşsunlar. Tanrı'nın gizli olan Mesih'i bilme aşamasına eriştiler. Paulus, Kolose'deki inanlıları tanımıyor. Onlarla görüşmemiş. Ama Kolose'deki inanlılar Paulus'un yüreğinde geniş bir yer tutmaktadır. Dilerim yürekleri destek bulsun. Yürek değerli dostum, insanın tüm varlığını betimler. Yani insanın iç varlığının tüm işlevi yürek sözcüğüyle açıklanmaya çalışılır. Paulus burada bu inanlıların yürekleri, tüm kişilikleri cesaret bulsun diye dua ediyordu. Yürek kutsal sözde insanın iç dünyasını anlatan bir sözdür. İnsanın zayıflıkları, insanın korkuları, kaygıları, acıları, sevinci, imanı ve daha ne varsa yürek sözüyle belirtilir. Her şeyden önce yüreğini koru çünkü yaşam ondan kaynaklanır diyor Süleyman Peygamber. Yeni antlaşmada yürek sözü 161 kere geçer. Psikolojik açıdan 29 kez, kişilik, iç yaşam, benlik, karakter anlamında 257 kez, bilinçli, duygusal anlamında 166 kez, ruhsal etkinlik anlamında 204 kez, istek, amaç, maksat, niyet anlamında da 195 kez geçer. Toplam 851 eder. Paulus dua diyor ki, kardeşlerin yürekleri cesaret bulsun, sevgide bağlansınlar, birleşsinler. İnsanı birbirine bağlayan tek güç sevgidir değerli dinleyicilerimiz. İnsanı birbirine çeken yine tek güç sevgidir. İnsanı dayanmaya iten güç sevgidir. Barışın kaynağı sevgidir. Hoşgörünün, anlayışın kaynağı sevgidir. Birliğin, beraberliğin bağı, anahtarı yine sevgidir. Fedakarlığın kaynağı yine sevgidir. İsa Mesih'in yeryüzüne gelmesinin nedeni sevgidir. Burada geçen bilgi aşaması ve sevgi başka mektuplarda da bir arada geçmektedir. Tanrı'dan kaynaklanan bilgi aşaması insanı onun sağladığı sevgi aşamasına, sevgi doluluğuna getirir. Anlayış doluluğundan da söz ediyor Paulus. Bu sözün anlamı bilgide yetişkinliktir. Mesih inanlısının özellikleri bu iki sözle açıklanıyor. Bilgelik aşaması, bilgide yetişkinlik. Sevgide birleşmelerini dilerim. Yani Paulus onların sevgide bir olmalarını, iç içe olmalarını istiyordu. Sevgi onları bir araya getirecekti. Çünkü gerçek anlamda bir inanlı topluluğunu oluşturan unsur sanıldığı gibi ne ruhsallıktır ne de ruhsal armağanlardır. Mesih inanlılarını birbirlerine bağlayan unsur sevgidir. Bizi birbirimize bağlayan, perçinleyen çimento sevgiden başka bir şey değildir. Şunu bilmek gerekir ki Mesih inancında tek Tanrı ama üçlü birlik vardır. Tanrı sevgidir. Eğer Tanrı sevgi ise bu sevgi iletilmelidir. Tanrı sonsuzlukta sevgidir demek ama üçlü birliği kabul etmemek çelişki doğurur. Yani Tanrı bilim açısından da bakıldığı zaman üçlü birlik olmadan Tanrı sevgi olamazdı. Kuru, iletilmeyen bir sevgi olamaz. Bir yerde bir sevginin olabilmesi için orada en azından iki kişi olmalıdır ki sevgi birbirlerine iletilsin. Bu nedenle de kutsal söz baba oğul ya da söz, logos ve kutsal ruhu sonsuz üçte teklik olarak açıklar. Zaten kutsal sözde sevgi üçte birlikte görülüyor. Babanın sevgisi Yuhanna 3.16, Mesih'in sevgisi Efesoslar 5.25, kutsal ruhun sevgisi Romalılar 15.30. İkinci ayette Pavlos, kardeşler sevgide bağlansınlar, anlayışın doluluğunun tüm zenginliğine kavuşsunlar diyor. Bu nedenle Pavlos, inanlıların yüreklerini güçlendirmek ve onları sevgide birleştirmek istiyordu. Güven ve inanma gücü birlikte gerçeğin tam anlaşılmasını sağlar. Tanrı'ya sadakat, bağlılık gösterilmediğinde anlayışta zenginlik de olamaz. Bu anlayış, bilgi varlıkta iman merkezindedir. Tanrı'nın yolunu anlamak, inanlıları Mesih'i tam olarak anlamada, bilmede yetenekli kılar. Tanrı'nın gizli olan Mesih'i bilme aşamasına erişsinler diyor Pavlos Kolosalliler 2.2'de. Tanrı'nın gizli olan Mesih'i tanımak nedir? Biliyorsunuz, inanlılar topluluğu olan kilise Tanrı'nın bir gizidir. Bu giz, eski antlaşma dönemlerinde insanlara açıklanmamıştı. O dönemin Yahudileri, Tanrı'nın gelecekte bir gün Yahudi olmayan diğer ulusları da kurtaracağını biliyorlardı. Bu gelişim eski antlaşmada önceden bildirilmişti ve Tanrı daha sonra da gördüğümüz gibi Mesih'in yeryüzüne gelişiyle bütün ulusların kurtulabileceği yeni bir düzeni uygulamaya koymuştur. Ama bununla birlikte Tanrı Pentekost gününde yepyeni bir şey daha başlatmıştır. Tüm uluslardan insanları Mesih'in bedenine çağırmış, onları kutsal ruhuyla bu bedene vaftiz etmiştir. Pavlos 1. Korintoslar 12.12'de tam bu konuya değinerek şöyle der. Nasıl ki beden tektir ama birçok parçası vardır, çok sayıda parçası olmasına karşın beden tektir, Mesih de böyledir. Evet, anlaşılacağı gibi yeryüzünde yaşadığı dönemde Rab İsa Mesih'in fiziksel bir bedeni bulunmaktaydı. Ama Rab İsa Mesih göğe alınıp yeryüzünden ayrıldıktan sonra Pentekost gününde yepyeni bir şey oluşmuştur. Bu oluşum Mesih'in yeryüzünde olan ruhsal bedenidir. Bu ruhsal beden Mesih'in yeryüzündeki inananlarının oluşturduğu bir bedendir. İşte bu nedenledir ki Rabbimiz İsa Mesih Tarsuslu Saul'a Şam yolunda şöyle seslenmiştir. Niçin bana saldırıyorsun? Saul, Mesih inanlılarına saldırmakla şahsen İsa Mesih'in kendisine saldırmaktaydı. Kilise Mesih'tir, ona aittir. Tanrı'nın gizli olan Mesih'i tanısınlar. Pavlos, Korintoslulara mektubunun 12. bölümünde inanlılar topluluğuyla ilgili sözlerini sürdürerek şöyle diyordu. Çünkü tek ruhta hepimiz, ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım, bir tek bedene vaftiz edildik ve hepimiz tek bir ruhla doldurulduk. Bizler hepimiz Mesih'e vaftiz olduk. Hepimize aynı ve tek bir ruhtan içirildi. Değerli dostum, işte inanlılar topluluğunda birliği oluşturan şey budur. Bize hiç kimse kilisede birliği oluşturun diye bir emir vermemiştir. Herhangi bir kuruluşa üye olmak ve sonra orada kilise birliğinin oluşmasını beklemek tamamen hayalperestliktir. Çünkü kilisede olması gereken birliği kutsal ruh zaten sağlamıştır. O bütün inanlıları tek bir bedene vaftiz etmiştir. Şimdi bize verilen bir emir bulunuyor. Ruhun birliğini koruyun. Bizim bugün sorunumuz ruhun birliğini yeterince koruyamayışımızdır. Kolosalliler 2 ayet 3. Bilgeliğin ve bilginin tüm gömüleri Mesih'te saklanmıştır diyor Pavlus. Mesih Tanrı'nın gerçek gizidir ve insanlara Tanrı'yı açıklıyor. Anlayış, bilgi, doğruluğu kavramak demektir. Bilgelik ise pratik yaşamda kullanacağımız bilgidir. Bilgi akıllı bir karardır. Bilgelik ise akıllıca davranıştır. İkisi de Mesih'tedir. Onun bilgeliği dünya için aptallıktır. Ama bu Tanrı'nın gücünü bedenleştiriyor. Bunun aracılığıyla inanlı adalet, kutsallık ve kurtuluş alıyor. 1. Korintoslar 1.30'da şöyle okuyoruz. Siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Mesih'e sahip olduktan sonra başka hiç kimseye, hiçbir insana, hiçbir aracıya ihtiyacımız yoktur. Kimseye inanmayın diyor. Kendisinde peygamberlik olduğunu iddia edenlere, şifa dağıtanlara, çeşitli varsayımlarla sizi yanlış yola sürükleyenlere inanmayın. Sözde doğaüstü görmeler, rüyalar görenlere inanmayın. Bunlar sizleri kandırmaktalar. Sizleri yanlış yola sürüklemekteler. Bilgeliğin, bilginin tüm gömüleri Mesih'te saklanmıştır. Bizler değerli dostum, Mesih'te her şeye sahibiz. Bilgeliğin, bilginin tüm gömüleri ondadır. Kurtuluşun ondadır. Sonsuz yaşamın İsa Mesih'tedir. Hayatın onun elindedir. Ona güven, ona bel bağla. Orada, burada türeyen, oraya çıkıp da onu bunu söyleyenlere değil. Ayet 4 ve 5'te Paulus bu alanda kardeşleri uyarıyor. Yarın öbür gün bulunduğunuz yerde bu türden şeylerle karşılaşacaksınız. Sakın sakın Mesih'ten başkasına inanmayın. Mesih bendeyse ve ben Mesih'teysem başka hiçbir şeye, hiçbir kimseye ihtiyacım yoktur demelisin. Her eline boru alıp öttürenin peşinden gitme. Bizim bütün gereksinmelerimiz Mesih'tedir. Keşke bunu bir öğrenebilseydik. Onun sözüne sarılıp onun sözünü okumak, onun sözünü çalışmak. O tüm bilgilerin ve bilgeliğin kaynağıdır. Biri şöyle diyordu: önce bilmek, bildikten sonra da bu şeyin nerede bulunacağını bilmek gerekir. Her şeyi bilmediğimi açıkça söyleyebilirim ama her şeyi bilmesem de bilmediğim şeyleri nerede bulabileceğimi biliyorum dostum. Çünkü her şeyi bilen birisini tanıyorum. İsa Mesih'i. Bizim için Tanrı'nın bilgeliği olmuştur Mesih. Bizler kendimizi bu gerçeğin ellerine teslim etmeyi öğrenmeliyiz. Tüm bilgeliğin ve bilginin hazineleri Mesih'te bulunmaktadır. Paulus burada kulağa hoş gelen ama insanları aldatan sözlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Dördüncü ayette şöyle diyor: bunu vurgulamamın nedeni hiç kimsenin kandırıcı varsayımlarla sizleri yanlış yola sürüklememesi içindir. Burada Paulus'un felsefe ve kulağa hoş gelen gösterişli söz söyleme sanatına yönelik çeşitli yanıtlar verdiğini göreceğiz. Felsefe ve psikoloji günümüzde birçok teoloji okullarında kutsal kitabın yerini almış durumdadır. Genç ilahiyatçılar kutsal kitabın gerçeklerinden çok felsefe tarihi ve psikoloji dersleri okumaktadırlar. Sonuçta gençler bu okullardan mezun oluyorlar. Ama sağlam kutsal kitap öğretişlerinden ne yazık ki habersiz kalıyorlar. Aynı sorun hem Kolose hem de Laodikya'daki inanlı topluluklarında vardı. Sanımca Kolose'deki kiliseyi yok eden ve Laodikya'daki kiliseyi vahiy kitabındaki kiliselerin en güçsüzü durumuna getiren sorun buydu. Bu topluluk bulunabilecek en düşük ruhsal seviyede bulunduğu halde topluluğun üyesi olanlar kendilerinin gayet iyi bir durumda olduklarını düşünüyorlardı. Bu kentlerin her ikisi de zengindi. Ekonomik olarak güçlüydü. Sahip oldukları zenginlik ve bilgiyle gurur duyarlarken ruhsal durumlarını göremeyecek kadar kördüler. Paulus, bunu kimsenin sizi hoş ama boş olan sözlerle kandırmasın diye söylüyorum diyor. Kulağı okşayan sözler, konuşma sanatını çok iyi bilip tatlı ve hoş sözlerle beyinleri yıkayabilen söz ustalarının ağzından çıkan etkili sözlerdir. İlahiyatçının biri bir keresinde yarım saat kadar bir süreyle çevresinde toplanan bir topluluğa hitap etmiş. Yoldan geçenlerden bir tanesi kalabalığın yanına yaklaşıp adamı dinleyenlerden bir tanesine sormuş: bu adam ne söylüyor? O da şöyle yanıtlamış: henüz bir şey söylemedi. İşte sorun budur dostum. Çok ama çok boş sözler. Ben o topluluğa katılmaktan büyük bir zevk alıyorum çünkü vaizi gerçekten çok güzel ve tatlı sözler söylüyor. Kendimi orada muhteşem hissediyorum diyen bir kadın tanıyorum. İşte sorun yine budur. Birçok yerde, kiliselerde insanlar Tanrı sözünü duyuran değil, tatlı ve hoş sözler söyleyip insanları eğlendiren, düşündüren vaizleri dinlemeyi tercih etmektedirler. Paulus böyle kimselerin bizi aldatmaya çalışacaklarını söyleyerek bizi uyarmaktadır. Birçokları böyle kimselerin etkili sözlerine kanarak Tanrı sözünü bir yana bırakmakta ve onların peşinden gitmektedirler. Çünkü bedence orada değilsem de ruhça sizlerle bir aradayım diyor Pavlus. Düzeninizi ve Mesih'e imanınızın sağlamlığını görerek sevinç duyuyorum. 5. ayet. Bu arada Pavlus'a gelen haberlere göre Kolose'deki topluluk imanda sağlam bir şekilde yürümekteydi. Düzeninizi duyuyorum. Buradaki düzen sözcüğü askeri bir sözcüktür ve omuz omuza dizilmek demektir. Mesih inanlıları da değerli dostum aynen böyle birbirleriyle omuz omuza dayanışma içerisinde olmalıdırlar. Ama ne yazıktır ki birçok Mesih imanlısı birbirlerinin zayıflığını kollamakta, bir diğerini alaşağı etmeyi beklemektedir. Dedikodu, eleştiri, kınama ve lekeleme çalışmalarıyla birbirlerini karalamakta, çevrelerine hoş koku yerine pis koku yaymaktadırlar. Keşke bizler de omuz omuza verip birbirimizin yararını gözetmeyi bir öğrenebilsek. Sağlamlık, sarsılmayacak ölçüde iç içe olmak, her türlü saldırıya karşı direnç gösterebilecek nitelikte bulunmak, durağan olmak, kaymamak demektir. Pavlos bu aynı konuyu Korintoslara yazdığı mektupta da dile getirmiştir. Sevgili kardeşlerim, işte bunun için kararlı olun, durağan yani sarsılmaz olun. Kolose'deki inanlı topluluğu sağlamlığıyla ün salmış bir topluluktu. Bu nedenle Pavlos onları bu şekilde devam etmeleri için yüreklendirmekte, aynı zamanda kötü niyetli söz ustalarının aldatıcı oyunlarına karşı uyarmaktadır. 6. ayet, Rab İsa Mesih'i varlığınıza nasıl aldınızsa ona bağlılıkta yaşayın diyor. Bir Mesih inanlısı olmak, yeniden doğmak, bir kişiyi kabul etmek demektir. Ve o kişi Rab İsa Mesih'in ta kendisidir. O halde Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse öylece onda yaşayın. Eğer onu kabul ettiyseniz onda yaşayın. Kutsal ruhta yürüyün. Ruhta ya da Mesih'te yürümek havada balonla gezmek değildir. Birçok insan iman yaşamının ağır ve büyük bir yaşam olduğunu ve bunun insanın bir füzeye binip uzaya gitmesine benzeyen bir tecrübe olduğunu düşünmektedir. Hayır, bizler iman yaşamını yukarılarda bulutların üzerinde yaşayamayız. Nerede yaşarız? Evimizde, iş yerimizde, sokakta, insanların arasında yaşarız iman yaşamını. İnsanlar arasında yaşarken de sürekli olarak yürümemiz gerekir. Evet, bizim Mesih'te yürümemiz gerekmektedir. Hedefimiz yürüyüşümüzde İsa Mesih'in yanında yürümek olmalıdır. Onun önünde ve arkasında yürümeden yanında yürüyebilmeyi öğrenmemiz gerekmektedir. Mesih'e iman ettiğinde onun bunun peşinden mi gittin? Mesih'e iman ettiğinde bende o var, bende bu var diyen insanları mı izledin? Bunu uzatabiliriz. Hayır, hiçbir kimseye gitmedin. Hiçbir kimsede bir mucize aramadın. Hiçbir kimsenin yeteneklerine, bilgeliğine, bilgisine dayanmadın, bakmadın. Hiçbir kimse seni kandırmadı. Sen yüreğine baktın ve gördün ki sen günahlısın. Bu günahlarından kurtulmak istedin ve gördün ki İsa Mesih bu günahları kaldıran, senin için canını veren ve seni gerçekten seven biri olarak sana "Bana gel ben sana rahat veririm" sözlerine itaat ettin ve İsa Mesih'i yüreğine çağırdın. O da kutsal ruhu senin yüreğine gönderdi. Sadece onun çağrısına uydun, sadece ona iman ettin ve kurtuldun. Eğer öyleyse değerli dostum, o halde de ona bağlılıkla yaşa. Sadece ve sadece ona bağlılıkla yaşa. Sadece ve sadece ona itaat edeceksin. Rab İsa Mesih'i varlığınıza nasıl aldınızsa, burada Pavlos İsa Mesih'in Rab olduğunu vurguluyor. İsa Mesih bizim Rabbimizdir. İsa benim Rabbimdir. İsa Rab'dir. O senin de Rabbin mi değerli dostum?